Ayrım 12, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, sayfa 122. 4. Bölüm. Kapı açıldı. Kırmızı beyaz bir robot çimin üstünde beni bekliyordu, indim.
Klavestra'ya hoş geldiniz dedi
ve beyaz karnından müzikal boncuk şıngırtısını andıran sesler çıktı. Bir müzik kutusu gibi. Gülerek eşyalarımı dışarı taşımasına yardım ettim. Ardından Herder'ın ardındaki zeplini andıran kapak açıldı. İki kırmızı robot otomobilimi dışarı çıkardı. Okkalı mavi karoseri güneşin ışığı altında parıldadı. Ben bunu tamamen unutmuştum. Derken valizlerim, kutularım ve paketlerimle yüklü bütün robotlar tek kol halinde eve doğru ilerlediler. Ev pencere duvarlı, kocaman bir küptü. Panoramik bir solaryumdan içeri giriliyordu. Ardında bir hol, yemek salonu ve bir merdiven vardı tahtadan. Müzik kutusu robot bu özelliğe dikkatimi çekmeyi ihmal etmedi. Üst katta 5 oda bulunuyordu. Birini seçtim. Konumu pek iyi değildi. Doğuya bakıyordu. Çünkü diğerlerinin hepsi, özellikle dağa bakanı, biraz fazlaca altın ve gümüşle süslüydü. Seçtiğim ise bir yeşilliği andırıyordu. Robotlar ustaca ve sessiz çalışıyorlardı. Her şeyimi duvarlardaki dolaplara yerleştirdiler. Ben de pencerenin önüne geçtim. Bir liman diye düşündüm. Dağların mavi sisini ancak eğilerek görebiliyordum. Altta 15 kadar meyve ağacı ile bir çiçek bahçesi uzanıyordu. Dalları sık ve doluydu ama herhalde artık ürün vermiyorlardı. Biraz kenarda çitlerin maskelediği atlama tramplininin kulesi görünüyordu. Yüzme havuzu da oradaydı. Döndüğümde robotlar gitmişti. Hafif masanın yerini değiştirdim, pencereye çevirdim. Üzerine bilimsel dergi paketlerini koydum, kitap poşetlerini ve okuma aracını sıraladım. Yanına da henüz dokunulmamış dosyaları ve dolma kalemimi koydum. Eski dolma kalemimdi bu. Yer çekimi olmayınca akmaya, her yeri lekelemeye başlamıştı. Ancak Olaf bana çok iyi tamir etmişti kalemi. Not alacağım dosyayı açtım ve üzerine tarih, matematik, fizik diye yazdım. Çok çabuk yaptım bu işi çünkü canım hemen yüzmeye gitmek istiyordu. Yalnız mayo ile gidip gitmeyeceğimi bilmiyordum ve plaj pen yuvarımı da getirmeyi unutmuştum. Bunun üzerine banyoya geçip sıvı köpük şişesini acemice kullanarak kendime bir dev pen yuvar yaptım. Hiçbir şeye benzemiyordu ama koparıp üzerinde biraz çalıştım. İkincisi biraz daha iyice oldu. Kollarını da tamamlayınca bir şeye benzedi. Evde başka kimse olup olmadığını bilmeden aşağı indim. Hol boştu bahçede. Yalnız bir kırmızı robot çimi makineyle biçiyordu. Adeta koşar adım yüzme havuzuna ulaştım. Su pırıl pırıldı ve titreşiyordu. Yüzeyinde görünmeyen bir tazelik vardı. Pen yuvarımı, ayaklarımı yakan kumlara attım. Tın tın öten basamakları çıkarak trampolini tırmandım. Tramplen oldukça alçaktı ama başlangıç için bu da yeterdi bana. Hız alıp basit bir anlayış denedim. Bu kadar uzun bir süreden sonra başkasını deneyemezdim zaten. Ve bir bıçak gibi yardım suları. Çok mutlu çıktım suyun üstüne. Geniş kol hareketleriyle yüzmeye başladım. Önce bir yöne, sonra aksi yöne. Havuzun boyu 50 metreydi. Tempomu hiç yavaşlatmadan yüzerek 8 defa kat ettim. Bir fok balığı gibi sular üstümden aka aka çıktım havuzdan. Küt küt atan yüreğimle kumların üzerine yattım. Ne kadar iyiydi. Dünyanın da hoş yönleri vardı. Birkaç dakika içinde kurumuştum. Ayağa kalkıp çevreme baktım. Kimseler yoktu. Harika, yine trampline çıktım. Önce ters bir atlama denedim. Becerdim. Tramplendeki atlama tahtası yerine bir plastik koyduklarından adamı havaya yay gibi fırlatıyordu. Peşinden çift parendeli bir atlayış denedim. Beceremedim. Kıç üstü düştüm suya. Derim alazlanmış gibi kızardı. Fena değildim ama iyi de sayılmazdım. İkinci denemede de ayaklarımın üzerinde suya gömüldüm. Ama inatçıydım ben. Vaktim de vardı. Hem de bol bol. Üçüncü, dördüncü, beşinci denemeler. Kulaklarım uğuldamaya başladığında bir de burgu atlama denemeye kalkıştım. Tam bir başarısızlıkla, resmen fiyaskoyla sonuçlandı deneme. Suya çarparken soluğumu kaybettim. Bir kova su yutup boğulurcasına öksürerek kumsala çıktım. Tramplenin altındaki merdivenlere oturdum. Kendime o kadar kızıp utanmıştım ki birden kahkahalarla gülmeye başladım. Kalkıp biraz daha yüzdüm. Şöyle bir 400 metre. Mola, bir 400 daha. Eve döndüğümde dünya gözüme daha başka görünüyordu. Demek en çok bunu aramışım diye düşündüm. Beyaz robot beni kapıda bekliyordu. ''Yemeğinizi odanızda mı, yemek salonunda mı yiyeceksiniz?'' ''Tek başıma mı yiyeceğim?'' ''Evet efendim, diğerleri yarın geliyorlar.'' ''Öyleyse salonda.'' Kendi bölmeme çıkıp giysilerimi değiştirdim. Çalışmaya nereden başlayacağımı henüz bilmiyordum. Muhtemelen tarihten başlamak daha mantıklı olurdu herhalde. Hem de her şeyi bir anda yapmak istediğim halde. Özellikle de yer çekimi sorununun çözümüne el atmak istiyordum. Melodik bir ses işitildi. Telefon değildi ama anlamını da bilmediğimden ev danışmanına başvurdum. ''Yemeğiniz hazır.'' dedi yine melodili bir ses. Yemek salonu yeşilden süzülmüş bir ışıkla aydınlatılmıştı. Tavanın eğik camları billur gibi parlıyordu. Sofrada bir tek tabak vardı. Robot menüyü getirdi. ''Hayır hayır.'' dedim. ''Ne olursa yerim.'' İlk yemek soğuk bir meyve çorbasını andırıyordu. İkincisini hiçbir şeye benzetemedim. Anlaşılan eti unutmak gerekecekti, patates ve sebzeyi de. İyi ki tek başıma yiyormuşum. Çünkü tatlı kaşığımın altında adeta infilak etti. İnfilak belki biraz abartma ama bütün dizlerimin üstü ve kazağım kremaya bulandı. Oldukça karışık yapılı, yalnız üstü katı yapılı bir şeymiş mübarek. Ben de düşünmeden kaşığımla bastırmış bulundum. Robot yeniden ortaya çıkınca kahvemi odama getirip getirmeyeceğini sordum. ''Elbette getiririm efendim.'' diye cevap verdi. ''Hemen mi?'' ''Lütfen, bol kahve.'' Kendimi biraz uyuklar gibi hissettiğim için böyle demiştim. Havuzdan olmalıydı bu. Birden uykuya ayrılan zamana yanmaya başladım. Evet, burada her şey benim gemimde olduğundan farksızdı. Öğleden sonra güneşi yaşlı ağaçları kavuruyordu, gölgeler kısalmıştı, odamın içi ise serindi. Kitapları alıp masanın karşısına geçtim. Robot şeffaf bir termos getirip içindeki yaklaşık 3 litre kahveyle masama bıraktı. Hiçbir şey söylemedim. Anlaşılan bedenimin boyutlarını çok ciddiye alıyordu. Tarihten başlamam gerekirdi ama sosyolojiden girdim. Çünkü en kısa zamanda en çok şeyi birden öğrenmek istiyordum. Her şey matematik kavramlarla doluydu. Ve daha da beteri, yazarlar olağanüstü uzmanlaştıklarından benim tamamen yabancısı olduğum olaylara şöyle bir referans verip geçiyorlardı. Ayrıca pek çok sözcüğün anlamını da bilmiyordum. Bunlar için tek tek ansiklopediye bakmam gerekiyordu. Bu durumda ikinci bir opton aldım. 3 tane vardı elimin altında. Yine de istediğim kadar hızlı ilerleyemediğim için bütün cesaretimi yitirdim. Görkemli tasarılarımdan cayıp basit bir okul tarih kitabı aldım. Sorun beni avucuna almıştı. Bir tutam bile sabrım yoktu. Bir zamanlar Olaf'ın Buda'nın yeryüzündeki son örneği dediği ben bu haldeydim işte. Sırayla okumak yerine betrizasyon olayını işleyen bölümü aradım. Bu kuram 3 kişi tarafından geliştirilmişti. Bennett, Trimaldi ve Zaharov. Adı da buradan geliyordu. Betrizasyon. Üçünün de çağdaşlarım olduğunu hayretle öğrendim. Kuramı benim dünyadan ayrılmamdan bir yıl sonra yayınlamışlardı. Elbette başlangıçta şiddetli bir direnişle karşılaşmışlardı. Hatta ciddiye alınmamışlardı. Daha sonra da proje Birleşmiş Milletler'de başarısızlığa uğramıştı. Bir süre komisyondan komisyona sürünmüştü. Buna karşılık deneyler devam ediyor, hızlı gelişmeler oluyor. Önce hayvanlar, sonra insanlar üzerinde giderek yaygınlaşan denemeler gerçekleştiriliyordu. Hatta buluşun mucitleri böyle bir müdahaleye ilk gönüllü razı olanlardı. Bu arada Trimaldi bir süre felçlik almıştı. Çünkü işlemin yetişkinler üzerindeki etkisi pek bilinmiyordu. Bu yüzden de proje 8 yıl daha gecikmişti. 17 yılında, bu benim kişisel takvim hesaplarımda 0 yılının, yani Prometheus'un dünyadan hareket ettiği yıl anlamına geliyordu. Evrensel betrizasyon yasası oylanarak kabul edildi. Halkların insancıllaştırılması, kitabın kullandığı deyim, için bu yine de verilen savaşın sonu değil başlangıcı oldu. Birçok ülkede analar babalar bu işlemin çocuklarına uygulanmasına karşı çıkıyordu ve ilk betrizasyon işlemleri sabotajlara bile sebep olmuştu. Bu yüzden yüzlercesi olumlu sonuç vermemişti. Karşı gösteriler, bunları bastırma eylemleri, çelişkili direniş hareketleri yaklaşık 20 yıl sürmüştü. Belli nedenlerle okul kitabında bu dönemden biraz üstü kapalı laf ediliyordu. Şimdi okuma tempomu aksatmamak için ileride olayın ayrıntılarını orijinal eserlerde bulmak için kendi kendime söz verdim. İlk betrize edilenlerin çocukları dünyaya geldikten sonra değişikliğin etkisi ancak görülmeye başlamıştı. Kitapta işlemin biyolojik yanından hiç bahsedilmiyordu. Buna karşılık Bennett, Trimaldi ve Zaharoff hakkında bol bol övgüler vardı. Betrizasyonun kabul edilmesinden itibaren zamanın bir yılı diye sayılması önerilmişse de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu reddedilmişti. Zaman ölçümü değişmemiş ama insanlar değişmişti. Bölüm insanlığın yeni çağı üzerine duygusal bir anlatımla bitiyordu. Daha sonra Ulrich'in betrizasyon hakkındaki monografisini arayıp buldum. Bu daha çok matematik verilere dayanıyordu ama hatmetmeye kararlıydım. Ulrich'in özellikle bir cümlesi hoşuma gitti. Betrizasyon insanoğlunda saldırganlığı bir yasaklamayla değil ama tahrik yokluğuyla sağlamaktadır. Fakat üzerinde düşündükten sonra bunun asıl en önemli olan olayı açıklamadığına karar verdim. Yani betrize edilen bir insanda hayal gücü süreci. Bunlar tamamen sıradan insanlardı. Onlar da pekala her şeyi hayal edebilirlerdi. Hatta bir cinayeti bile. Peki öyleyse bunu gerçekleştirmelerini engelleyen şey neydi? Bu sorunun cevabını hava kararıncaya kadar aradım. Bilimsel sorunların çoğunda rastlandığı gibi kısa ve basit bir özette açık ve kolay görünen şey, ben ayrıntılı açıklamalar aradıkça iyice karışıyordu. Melodili ses beni akşam yemeğine çağırdı. Odama getirmelerini söyledim ama getirilenlere dokunmadım bile. En sonunda bulduğum açıklamalar birbirleriyle pek bağdaşmadı. Tiksintiye benzeyen bir tür iğrenme duygusu. Betrizasyon işlemi görmemiş birinin anlamasına imkan olmayan alabildiğine derin bir nefret. Pilgrim'in çalışmalarına göre betrize edilenlerin %18'ini sözde bir cinayet işlemeye, örneğin bir mankeni parçalamaya tahrik etmek mümkündü. Ancak onların da parçaladıkları cismin bir manken, bir bebek olduğuna kesin inanmaları gerekiyordu. Öldürme yasağı bütün üst düzey hayvanları kaplıyordu. Ama sürüngenler ve kurbağagillerle böcekler bunun dışında bırakılmıştı. Bu konuda daha pek çok yazı okudum ve en sonunda betrize edilmiş bir kişiyi, yine betrize edilmiş bir başka kişiden başka kimsenin anlayamayacağını savunanlarla aynı görüşe vardım. Bu yazıyı çok zıt düşünceler içinde bitirdim. Beni en çok kuşkulandırıp midemi bulandıran da hiçbir eleştirinin olmamasıydı. Hatta yapıcı, hatta övgü dolu bir eleştiri bile yoktu. Müdahalenin olumsuz yönlerinin de olabileceğinden zerre kadar kuşkum yoktu. Bu araştırmacılara karşı saygısızlığımdan değil, insana özgü her eylemin ruhundan kaynaklanan bir şeydi. Kötü yanı da olmayan iyi bir şey olamazdı. Merwick'in kısa sosyolojik araştırması da betrizasyon işlemine karşı direniş hareketleri üzerine ilginç veriler getiriyordu. Özellikle İspanya ve Latin Amerika ülkeleri gibi uzun süre kan davalarına sahne olmuş ülkelerde direniş hareketleri daha bir şiddetli ortaya çıkmıştı. Öte yandan dünyanın hemen her yerinde, özellikle de Orta Afrika'da, Meksika'da ve bazı tropikal bölge adalarında betrizasyona karşı yeraltı savaşı veren yasa dışı örgütler de ortaya çıkmıştı. Bunlar müdahalenin uygulandığını belirten sahte tıbbi belgeler düzenlemekten, işlemi uygulayan doktorların öldürülmesine kadar bütün imkanları mübah görüyorlardı. Bu kitle direnişi ve kanlı çatışmalar döneminden sonra görünür bir sükunet çağı başlamıştı. Görünür diyoruz çünkü mücadelenin kuşaktan kuşağa sürdüğü daha sonra ortaya çıktı. Betrize edilmiş genç kuşak büyüyüp yetiştikçe insanlığın en büyük mirasını reddetti. Gelenekler, adetler, sanat, kısacası bütün bir kültür mirası gürültülü bir şekilde olanca değerini yitirdi. Değişiklik bütün alanlarda kendisini gösterdi. Savaşa karşı tutumdan, erotik yaşama ve sosyal alışkanlıklara kadar. Elbette büyük bir değişiklik zaten bekleniyordu. Zaten yasa da bu nedenle kabulünden 5 yıl sonra yürürlüğe girmişti. Bu süre içinde de yeni kuşağı eğitecek olan eğitmen, psikolog ve uzman ordusunun yetiştirilmesine çalışılmıştı. Eğitim sistemini de A'dan Z'ye değiştirmek gerekmişti. Oyun repertuarları yeniden düzenlenmiş, kitapların ve filmlerin içeriği bambaşka olmuştu. Bir fikir verebilmek için uygulamanın ilk 10 yılında dünya gelirinin %40'ının betrizasyona ayrıldığını söyleyebiliriz. Elbette bu yan dallarını, sonuçlarını ve ihtiyaçlarını da kapsıyordu. Bu çağ bir trajediler dönemi oldu. Betrize edilen gençlik ana babalarına karşı çok yabancı kalıyordu. Onlarla ortak hiçbir ilgi alanı paylaşamıyor, kana susamış zevkleri karşısında öfkeye kapılıyordu. Çeyrek yüzyıl boyunca hep iki tür dergi, kitap, oyun ve film sürmek gerekmişti piyasaya. Birincisi eski kuşak, ikincisi yeni kuşak için. Ama bütün bunlar 80 yıl önce olup bitmişti. Şimdi betrize edilenlerin üçüncü kuşağı dünyaya geliyordu. Sağ kalan ve betrize edilmeyenler ise 100 yaşını aşkın iktidarsız ihtiyarlardı. En sonunda bir tarih eğitimi kitabında son 100 yılın ikinci büyük olayı yer çekimine hakim olunması konusunda bilgi buldum. Zaten bu 100 yıla parastatik 100 yıl adı verilmişti. Benim zamanımda astronotik alanında devrim yaratmak için yer çekimine hakim olmayı hayal ederlerdi. Gerçek ise çok farklı biçimde gerçekleşmişti. Devrim yapılmış ancak yalnız dünyayı ilgilendirmişti. Yine benim zamanımda en çok canı özellikle barış dönemlerinde trafik kazaları alırdı. İnsanlığın en büyük beyinlerinin yolların ve şehirlerin kalabalığına çare bulmak için nasıl uğraştığını hala anımsıyorum. Parastatik olaya beklenmediği kadar gerekli bir çözüm getirdi işte. Çünkü betrize edilmiş insanların dünyası mutlak bir güvenliğe muhtaçtı. Aksi halde müdahalenin biyolojik kusursuzluğu boşa çıkacaktı. Römer haklıydı. Bu buluşu matematikten başka bir yolla açıklamak imkansızdı. Hem de çetrefil bir matematikle. Rahat bir vicdanla yatağıma devrilip yattığımda güneşin ilk ışıkları odamın duvarlarını pembe bir renkle henüz aydınlatmaya başlamıştı. Bir yüzyıl süren yokluğum sırasında dünyayı altüst eden betrizasyondan sonraki ikinci buluşu da öğrenmiştim. Sabah kahvaltımı getiren robot tarafından uyandırıldım. Saat neredeyse öğleden sonra bir olacaktı. Yatağımda doğrulup oturduğumda elimde hala gece okumaya başladığım Stark'ın Yıldızlar Arası Uçuşların Problematiği adlı kitap vardı.
"Yemeğinizi yemeliydiniz ama Bay Bırak," dedi kinayeli bir sesle robot. "Yoksa gücünüzü yitirirsiniz. Sabaha kadar okumak kadar aç kalmak da pek tavsiye edilmez. Doktorlar bundan kesin kaçınılmasını isterler, biliyor musunuz?"
"Biliyorum da sen nasıl biliyorsun?"
Tepsiyi uzatırken, "Bunu bilmek benim görevim Bay Bragg," dedi.
"Gelecek sefer dikkat ederim," dedim.
"Umarım iyi niyetli uyarımı işlerinize burnumu sokmak diye saymazsınız efendim," dedi özür dileyerek. "Yok canım, ne münasebet," dedim.
Kahvemi karıştırırken şekerlerin kaşığımın altında eridiğini hissediyordum. Hayretler içindeydim. Yalnız dünyada olduğum, dünyaya döndüğüm için değil, gece okuduklarım ve öğrendiklerim için de değil. Ama böyle yatağımda oturmuş olmama, kalbimin atmasına, hayatta oluşuma bile şaşıyordum. Ve bu heyecanın onuruna olağanüstü bir şeyler yapmak istiyordum. Ama her zamanki gibi hayal gücüm çalışmıyordu. Robota döndüm.
"Dinle beni, senden bir şey isteyeceğim," dedim.
"Emrinizdeyim efendim."
"Biraz vaktim var değil mi? Öyleyse bana şu dünkü havayı çalsana. Hatırladın mı? Tamam mı?"
"Memnuniyetle," diye cevap verdi.
Müzik kutusunun sesleri odada tınlarken ben de üç yudumda kahvemi içebildim. Robot gider gitmez üstümü değiştirip havuza koştum. Neden bu kadar telaş ettiğimi bilmiyordum. Nasılsa çoktan hak ettiğim bu huzur ve sessizlik çabuk sona erecekmiş gibi geliyordu bana. Koşa koşa vardım havuza. İki hamlede trampline tırmandım. Sıçrama tahtasının ucuna vardığımda evin arka köşesinde iki kişinin göründüğünü fark ettim. Onları ayrıntılı olarak seyretmediğimi anlamak kolay. Müthiş bir atlayış yapıp derinlere kadar daldım, gözlerimi açtım. Su sıvı bir billur gibi yeşil yeşil titreşiyordu. Suya asılıp merdivene doğru yüzdüm. Başımı dışarı çıkardığımda bahçede kimseler yoktu. Ama tecrübeli gözlerim bir erkekle bir kadını gördüğümü beynime kaydetmişti. Anlaşılan komşularım damlamışlardı. Havuzu bir kere daha arşınlamayı düşünürken Stark bu kısa kararsızlıktan galip çıktı. Kitabının girişinde burada bizim yıldızlar arası uçuşlarımızdaki astronot giysilerimizden hata olarak bahsediyordu. Buna kızıp kitabın kapağını kapatmaya, bir daha açmamaya karar vermiştim. Yine de zorladım kendimi. Odama çıkıp üstümü değiştim. İndiğimde holde bulunan soluk pembe meyvelerle dolu bir meyve kasesi dikkatimi çekti. Meyveler armuda benziyordu. Pantolonumun ceplerini bunlarla doldurdum. Yaşlı bir elma ağacının tepesine tırmandım. Ağırlığımı taşıyacak bir dal seçip hayatımın ağıtı demek olan eseri okumaya başladım. Bir saat sonra doğrusu kendimden artık o kadar emin değildim. Stark reddedilmesi güç düşünceler öne sürüyordu. Bizimkinden önce gerçekleştirilen iki yolculuğun sağladığı yetersiz bilgilere dayandırıyordu görüşlerini. Biz bunlara yarma harekatı demiştik. Çünkü birkaç ışık yılı uzunluğunda küçük çaplı sondajlardı. Stark galaksinin iskan yayınlığı üzerine olasılık istatistikleri de yapmıştı. Ona göre zeka sahibi yaratıklara rastlama olasılığı 20'de 1'di. Yani istatistik verilere göre 1000 ışık yılı çapında bir alanda yapılacak 20 yolculuktan ancak birinde üzerinde hayat olan bir gezegene rastlayabilirdi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 132.